Ayrım 12.
Herkes gülüyordu ama Rahmi donup kalmıştı. Ama arkası da varmış. Altıntaş artan bir ciddiyetle, bir de gomonistmişsin ki sen. Anlamıştı meseleyi. Bu muhalefeti yapmak için kimlerden kaç para aldın? Bu soruyu bir milletvekili başyazar gazetesinde Ali Fethi Bey'e sormuştu. Ve daha başka gazetelerde de serbest fırkı ileri gelenlerinden bazıları kapalı açık komünistlikle suçlanıyordu. Aynı şey işte. Çark demek ki gazete okumayan çoğunluk içinde kurulmuş ve işletilmeye başlamıştı. Bu çevrelerde iş daha da kolay olacaktı. Çünkü gazete seviyesi, oho yeni mi duydun sen, gazeteler bile yazdı diyecekti. Rahmi içini çekti, güldü. Madem eşitildi dedi, ha bir de kebap yedirvereyim de hesap kapansın. Ama Altıntaş konuyu kapatmıyordu. Sen beni dinle Mumcu'nun oğlu, kebap ziyafetine Gülbeyazların Asıma'yı da çağırsan iyi edersin. Böylece Rahmi söylentilerin kaynağını da öğrenmiş oldu. Çığırmasına çığırayım de Altıntaş Ali Çavuş'un dükkanını versem gözü doymaz onun. Evimi barkımı da ister. En iyisi biz onu eşitmemiş olalım. Ayağımızdaki bağlardan çözebileceğimizi çözelim. İkindiden sonra dediydik değil mi? Benim yazıhanede. Giderken de şu bayrağı sahabına veriverin. Bu bayrak hikayesi o kadar da değilmiş. Rahmi partiden adliyeye gitmişti. Kalemden çıkarken Ahmet Kemal Bey ile karşılaştı. Bir dakika Rahmi Bey, rica edeceğim. Odasına girdiler. Yargıç kapıyı kapattı ve buyur etmeden ayaktayken, beni anlayacağınızı inandığım için söylüyorum diye başladı. Rahmi Bey, sizin belediye intihaplarınızı kazanmanız da, belki serbest fırkanın hükümeti alması da Gazi Paşa Hazretleri'nin umurunda olmayabilir. Lakin adım gibi biliyorum ki inkılapları muhafaza hususunda gerekirse taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağı muhakkaktır. Hacı Rüstem gibi budalaların ve bu budalalar yüzünden bir takım zavallıların başına bir felaket gelmesini istemiyorsanız ne yapıp yapıp bunu anlatmalısınız. Bize ihbarlar var. Rahmi ona teşekkür etti. Elinden geleni elbette yapacaktı. Ama elinden gelmeyen ve gelemeyecek olan o kadar çok şey vardı ki. Bununla beraber o ikindi sonrası yazıhanesindeki toplantıyla yetinmedi. Arka arkaya 3 gece değişik gruplarla ikisi şafak sökünceye kadar süren toplantılar yaptı. Bu üçünde de belediye başkanı adayları Rüstem'in en hızlı 2 yakınıyla birlikte bulunmasını sağladı ve sana söylüyorum kızım, sen işit gelinim üslubuyla konuştu. Propagandada kullanılacak terimleri resmen ezberletti. Partiyle ilgisi olmayan ama parti adına konuşmayı iş edinenlerin aleyhine yoğun bir kampanya açtırdı. Kendisi de bir insan ne kadar konuşabilirse o kadar konuştu. Gülbeyazların Mahmut'la sırnaşık sayılmayı göze alarak piket oynamaya başladı. Hatta onunla bizim köşeye bile gitti. Bunu gören Hacı Rüstem de, "Len oğlum," dedi, "aklım ermedi gitti. Bizim reis fırka mı değiştirecek ne? Dün akşam yine bir olup kafayı çekmişler." Nalbant Mustafa Efendi de kahvedeydi. Hem onu yumuşatmak hem de etkisini gidermek istedi. "Öyle deme be hacım, yeni mi tanıyorsun Mumcu'nun oğlunu?" Ama Rüstem isim üzerindeydi. Tanımasını elbette tanırım da bir tuhaflaştı gibi mi gelir hani? Bizim ata yadigarı demirciyle sancağını bilem. Karıştırma onu. Niye karıştırmayacakmışım? Sen de mi onu tutan yoksa lan? Nalbant Mustafa Efendi sözün nereye varacağını anlamış gibiydi. Kestirmeden gitti. Dinle Rüstem. Biz seninle hacı yoldaşıyız. Beraber gittik beraber geldik. İlle birini tutacak olsam seni tutarım. Emme bir de hak var hakikat var. Hani bana ıcık ileri gideceksin gibi geldi de ondan derim. Bir düşün bir. Rahmi kendi için değil senin için çalışır hacım, öyle değil mi? Ne var ki Rahmi Rüstem ve daha birçokları için çalışıyordu ama onların istediği gibi çalışmıyor, onların üsluplarına da milim milimine şart saydıkları tutum ve davranışlara da uymuyordu. Bu ve daha nice benzeri olayları işitip gördükçe Rahmi kendisini 2 ateş arasında kalmış gibi görmeye başladı. Onu en çok çileden çıkaran da hangi parti kazanırsa kazansın ellerine zırnık geçmeyeceği, durumları zerre değişmeyeceği halde kavga kızışsın diye tırnak çitileyenlerdendi. Haklıydı Rahmi. Halk fırkası muhtemetleri, maliye kazanç ve müsakkafat vergileri, kopulan alışkanlıkların bıraktığı, patlamak için bir delik arayıp öfkeler, akıl erdirilemeyen ve peş peşe gelen yenilerin diken diken tedirginlikleri, aranamadıkları, çünkü aranma kapıları sağır olduğu için başkaldırıyı aşeren haklar. Ve ötede ordu kurmak, parasız asker toplamak için şeytan işbirliğine her an ve her konuda hazır tutkular, küçük hesaplar, zavallı çıkarlar, hasetler, kinler, kompleksler, demagojiler, şarlatanlıklar, o ne biçim şeyse sadece keyif için kışkırtmalar, düzmeceler, yakıştırmacalar. İkinci fırkanın özeti galiba buydu ve bütün bunlar Rahmi çevresinde olup bitenleri gazete haberleri ve parti genelgeleriyle birleştirince anlıyordu ki bütün Türkiye'yi sarmıştır. Kadife Kale'yi ağrıyla, Torosları caniklerle, Sultan Dağları'nı süpan dağlarıyla kavuşturmuş, birbirlerinin adını işitmemiş kentleri, kasabaları ve birbirlerinin yüzünü görmemiş ve görmeyecek olan insanları bir etmiş, birbirine benzetmiştir. Derya dev dalgalarla çalkalanmaktadır. Akleren herkesin bir Nuh olması gerekmektedir, Rüstemler içinde. Ne var ki bir engeldi onlar, Rüstemler, serbest fırkaya aklı hiçe sayan bir tutkuyla bağlananlar, Süleyman bile, o da Rahmi'yi, Rahmi'nin üslubunu beğenmiyor. Gittikçe uzaklaşıyor, uzaklaştıkça Sami muallime yaklaşıyor. Partiye uğramaz oldu. Ama dahası da var, sağda solda atıp tutmaya başlamış, haberleri geliyor. Bunları Rıza Efendi de er geç duyacak, o zaman da aile içine tedirginlik girecek. Ne yapmalı? İyiden iyiye korkmaya başlamıştı Rahmi. Yörede bir takım küçük patlamalar olabilir ama bu küçük şeyler uzaklardaki, çok uzaklardaki benzerleriyle birleşerek, yani Ankara'da, İstanbul'da birleştirilerek akla hayale gelmeyecek kadar büyük sonuçlara sebep olabilirdi. Nitekim Rıza Efendi son günlerdeki konuşmalarında boyuna terakiperver Cumhuriyet macerasından söz etmekte, Rahmi de onu fazla kuşkucu bulamamaktadır. Derken Rahmi'nin endişe ve korkularında haklı olduğunu, bunların birer vesvese olmadığını gösteren olaylar çıkmaya başladı. Önce Hacı Rüstem'in kardeş çocuğu İhsan'ı bıçakladılar. Sonra da İhsan'ın ağları Gülbeyazlardan İhsan'ın akranı, iki delikanlı da ağız burun bırakmadılar. İhsan da o iki delikanlı da karşı oldukları partiye ve o partinin yandaşlarına veryansın gidiyor, sövüp sayıyor, delilsiz dayanaksız ama tam bir inançla en ağır suçlamalarda bulunuyorlardı. Seçim yaklaştıkça bu tür saldırılar ve çeşitli yıldırma sindirme olayları çoğaldı. İşe Rahmi'nin ve şeytanın aklına gelmeyecek üçkağıtçılıklar karıştı. Serbest Cumhuriyet Fırkası adına Fisebilullah çalışanlar, karılarını kızlarını da seferber etmiş, ev ev, çarşı pazar, serbest fırkayı memleket ve millet kurtulsun diye Gazi Hazretleri kurdurttu. İsmet'ten ve İsmet'in muhtemetlerinden kurtulmak için başka yol bulamadı. Gazi Paşa'ya karşı gelmek olur mu diye yayıyor, hatta oy kullanmayan kadınların hapse atılacağını söylüyorlardı. Buna karşılık halkçılar da serbest fırkayı bir komünistlik ve Dersim'in öcünü almak için kullanılan bir bölücülük hareketi gibi tanıtmaya çalışıyorlardı. 4 yıl kadar önce kasabaya yerleştirilen ve sarraflık yapan Bitlisli iki kardeşle yine Bitlisli bir koyun tüccarını örnek gösteriyor, gazeteler bile yazdı. Lider dedikleri herif Moskov'dan para almış diyorlardı. Ve ekliyorlardı da. Rahmi ile arkadaşlarını kastederek gerisini varsan hesap et gayri. Halkçıların daha başka hazırlıkları da vardı. Rahmi bunları koca dayıdan değil bir başka üyeden, bir miras davası yüzünden kendisine bağlanan manifaturacı Kör Halim'den öğreniyordu. Kasabada 2 taksi, 5 fayton, 7 yaylı vardı. Gülbeyazların Mahmut bunları 10 seçim günü için peylemeye çalışırmış. Daha şimdiden mahalle ve sokakları 14'e bölmüş, arabaları bunlara göre ayırmış, seçim günlerinde bunlarla belediyenin giriş katına konulacak sandığa kadınları, yaşlıları ve hatırı sayılanları taşıtacakmış. Şoförlerden akı olan, Rüşdi'ye 3'e kadar Rahmi ile sınıf arkadaşlığı yetmiş bir motor delisiydi. Okumamış Osman Usta'nın yanına girmişti. Babası öldükten sonra da sattı savdı ve alırsan Chevrolet rezil olmazsın hele diye kız gibi bir Chevrolet aldın. Rahmi bazı keşiflere ve yaz aylarında birkaç defa evcek yaptığı cuma veya bayram gezilerine onunla giderdi. Çoluk çocuk kaynaşmışlar, aralarında kaç göç kalmamıştı. Rahmi haberi alınca haber gönderip çağırttı. Akoğlan be, bu cuma çoluk çocuk bir enginliği yapalım mı? Akoğlan, yapalım sarı deyince de soru verdi. Mahmut Ağa izin verir mi lan? Akoğlan ekşiyi verdi. Hangi çenesiz yetiştirdi oğlum? Çarıkçı mı? Rahmi güldü. Sen onu bırak da doğru mu değil mi bir deyiver bakayım. Akoğlan kıpkırmızı olmuştu. Ya onun bana da herkese de senin hakkında dedikleri? Yo, günahına girmeyelim. O demedi vallaha. İyi ya, hangi namussuz olursa olsun laf götürüp getirmeden edemezler. Hiç değilse lafı bozmadan götürüp getirseler ya. Kimse o avrat çeneli benim dediğimi de söylemedi mi? Ben seni beklerim oğlum. Faytoncu Hamile Maci rahmetli. Daha başkası da var. Nasıl olsa öğrenecek halkçıların yaptığını dedik. Öğrenince o da yapacak diye düşündük. Bekleyelim dedik. Beklemeyip de kendimiz gelseydik daha mı doğru olurdu yani? Müşteri kızıştırır gibi. Epey durakladıktan sonra da utana utana ekledi. Cevabım gecikince kulağıma laflar gönderip gözümü yıldırmaya kalktılar. Güya ben serbestçilere çalışırsam geçeceğim sokaklara çivi döktürüp lastiklerimi patlatıveresilermiş. Ve ilk defa güldüm. Ben de lafı getirenlere dedim ki göbeğinden işeyen yapsın o işi dedim. Bir lastiğim iki göz patlatırım dedim. İyi mi? İçin rahatladı mı gari? Nerede? Rahmi tam tersine daha da tedirginleşiyor, kolunu kanadını büsbütün dermansız buluyordu. Belediye seçimleri milleti ayağa kaldırmış gibiydi. Gazeteler ciyak ciyak bağırıyordu ve o zamana kadar daha gazete isimlerini bilmeyenler bile gazete alır olmuştu. Konuşanlar iki adım önünde yürüyorlardı. Birinin elinde de bir gazete vardı. ''Ne olen Vehbem mi? Okuyup yazmasını ne zaman öğrendin sen?'' ''Yo be Aziz'in oğlu, ne öğrendiğim var ne öğreneceğim. Habi bilen buluruz elbette yalarım.'' Vehbi emmi elbet bir okuyan bulacak, ''Gelsene bir gayf ısmarlayayım yeğenim.'' diyecek. Belki de yalvaracak ve Arasta kahvelerinden birinde etraflarına toplanan 8-10 kişiyle birlikte haberleri, makaleleri, fıkraları dinleyecek, 5-10 cümle kapmaya çalışacak. O cümleleri bilmeden sohbet edilemez, sözü dinlenemez olmuştu insanlar. Ve gazeteler meşrutiyet döneminden kalma çirkin gelene kortlamış, haberi ihanetleri ve fıkra makale üsluplarıyla çamur atmaktan, sövmekten, böylece de kendilerini seçen okuyucuları birer savaşçı yapmaktan başka bir şey umursamaz görünüyorlardı. İki yanda da kaleminden kan damlayan yazarlar vardı. Ve rahmi hiç de az olmayan rastlantılarla onları okuyan veya dinleyenlerin şehveti andıran bir haz duyduklarını görmüştü. İlk günlerde amcasını düşünür ve insan dediğine bir de düşman lazım derdi. Sonra insana asıl lazım olan düşman demeye başladı. Artık eski Roma arenalarını ve ölüm kalım savaşçılarının ya öldürmeye ya da öldürülmeye mahkum savaşçıların seyircilerini bu seyirden aldıkları zevki hatırları olmuştu. Arada bir fark vardı. Türkiye'deki seyirciler çoktu. Bütün milleti ve çoğunda da arenaya atlamak, savaşmak ve alkış toplamak hevesi vardı. Ve gazeteler, özellikle de gazete yazarları, onlara nasıl bıçak kullanacaklarını, bıçağı nereye ve nasıl vuracaklarını öğretiyordu. Fıkralardan, makalelerden kapılan cümleler bunlardı. Yunus Nadiler, Arif Oruçlar, Necmettin Sadıklar, Farih Rıfkılar, Hüseyin Nafizler, ikinci plandaki yazarlarla birlikte elbet tam olarak değil ama mikroskopik ölçüde de olsa yeterince benzerliklerle on binlerce, belki yüz binlerce çoğalmış bütün Türkiye'yi sarmıştı. Hemen hemen her kasabanın, her şehrin, bütün arastalarında, bütün kahvelerinde onların bir veya birkaç kopyası vardı. 10 gün sürecek seçimler başlamıştı. Ve bu kopyeler aynı huşunetle hoşgörüden namütenahi uzak, suçlayan, söven, sayan, düşman ilan eden, kin duyan ve kin körükleyen bu insanlar şimdi havayı gerginleştirdikçe gerginleştiriyor, kavgalara, çatışmalar sebep oluyordu. Kavgalardan, çatışmalardan beteri bir taraf komünist, öte taraf din düşmanı, bir taraf satılmış, öte taraf insan beyni ve kalbiyle beslenen canavar. Böylece iki taraf için de tek kurtuluş yolu karşı tarafın ezilmesi, yok edilmesi. Ve Rahmi'nin anladığına göre başkentte de aynı şey ya biz ya onlar. Kukla cipleri kaçırdı mı ne diye düşünmeye başlamıştı Rahmi. Demek başkenti bütünleştiren sadece gazi değilmiş. Hesabı çıkarlar ve aklının ermediği başka ilişkiler de düzenlermiş. Çünkü Türkiye bir de baktı ki Yunus Nadi gazetesinde gaziye resmen meydan okuyor. Bunun da anlamı pek açıktı ve ya serbestçilerin ezilmesinde bizimle birlikte olursun ya da bize karşı demekten başka bir şey değildi. Yani seçim meçim, iktidarın el değiştirmesi laftı. Bir taraf mutlaka ezilecekti, ezilmeliydi. Ve bu da belki milli iradenin bir garip tecellisi, milli iradeye bir acayip uyuştu. Çünkü Rahmi olaylara bakıyor ve sebep sonuç karma karışık, milletin de bundan başka bir şey istemediğini görüyordu. Kurtulmamız için gülbeyazların ümünü sıkı vermek lazım ve şart. Karşı taraf için de tabii aynı şey. Zira Naki Bey Rahmi'ye yazıyordu. İsmet Paşa geçen çarşamba gecesi biz sofradaydık Çankaya'ya geldi. Çok öfkeliydi. Böylesi onda pek az görülmüştür. Salona girer girmez selam sabah demeden Alem Ellinas Gazi Hazretlerine şerefimle oynuyorlar buna müsaade edemem dedi. Gazi Hazretleri kalktılar onun koluna girdiler. Çok öfkelisin gel biraz dolaşalım diyerek bahçeye götürdüler. Orada uzun müddet kaldılar. Kısacası Rahmi'ye göre Türkiye ipi koparmış ve bir hedef gözetmeden başını almış gidiyordu. Ve artık nereye gideceğini kimse söyleyemezdi. Sonuç bir kertede en kuvvetli olan veya olanların o kertede verip uygulayacakları karara bağlıydı. Ve kasaba belki de bütün Türkiye bütün bunları ve bunların neler hazırlayabileceğini umursamadan seçim sarasına kapılıp gitmişti. Rahmi Hacı Mehmet'in ikinci kattaki kahvesinde iki pencere arasında uzanan sekide oturmuş, belediye meydanına görmeden bakıyordu. Dalıp gitmişti. Durum berbattı. Seçimin üçüncü günü. Meydan daha sabahın köründe dolup da taşmış. Oy sandığı açılalı bir saati geçti. Ama oy kullanabilenler 20'yi bile bulmadı. Ne halt eder bu sandık başındakiler? Kalabalığın mırıltıları önce homurdanmalara, sonra da bağırıp çağırmalara, derken sövüp saymalara döndü. Rahmi'nin Midan'la kahve arasında mekik dokuyan habercileri her seferinde bir öncekini arattıran cümleler getiriyor. Mesela belediyenin kapısındaki jandarmalar kuplerlerin deli Yakup'u dipçiklemiş, yere sermişler. Belediye çavuşu da Şahim Abdullah'ı ite kaka götürmüş. Ona ne yaptıklarını bilen yok. Abdullah da Yakup da dizgini alamadığı, bağlarını da koparamadığı serbestçilerdendir. Daha kötüsünü Rahmi gözleriyle görüyor. Hacı Rüstem son olayın olduğu yerde bitivermiştir. El kol hareketlerinden kolayca anlaşılıyor, yangına körükle gitmektedir. Nitekim meydandaki kalabalık dalgalanmaya başlıyor, uğultu hamam önünden işitilecek kadar yükseliyor. Görüverdi birdenbire. Kaymakam Bey yanında Gülbeyazların Mahmut belediye kapısına çıkmıştı. Ve Rahmi'nin eyvah demesine kalmadı, kalabalık kapının 8-10 metre ilerisine dizilen jandarmalara abanmaya başladı. Aradakiler yükleniyor, öndekiler de çaresiz namlulara ve dipçiklere doğru sürükleniyordu. 5-10 kişi devrilecek ama sonunda lamı cimi yok, kalabalık kaymakamla Mahmud'a ulaşacaktı. Bu da 5 bilemedin 6 dakikalık bir işti. Oraya yetişemezdi, kan beynine sıçramıştı. Hayvanlar diyor humurdandı. Ama bu öfke, dönüp içeri girecek veya ölçülü davranacak yerde Deli Yakup misali, el kol sallayan, Rahmi'nin işitemediği, buna karşılık hakaret en azından da emir olduğunu pek güzel anladığı bir şeyler söyleyen belediye çavuşlarınaydı. Rahmi bu arada Mahmud'un içeriye süzüldüğünü de gördü. Dizlerinin üzerinde doğruluverdi, pencereyi kaldırdı, belinden yukarısını dışarı çıkardı. Hepsi bir saniye ve 30 küsur yılına yabancı mı yabancı bir sesle bağırdı. Dur! İşiten birkaç kişi, işitmeyen yüzlerce başın en ötedekiler dahil ikinci kata çevrilmesine yetti. Meydanda tıs. Durmuşlardı. Ama arkası? Rahmi bir an için beyninin keçeleştiğini sandı. Ne söylerse yapacaklardı. Bunu biliyordu da ne söyleyeceğini hiç mi hiç bilmiyordu. Davrandı. Yukarı sürülerek açılan pencereden sıyrılıp saçağa baktı. Şaşılacak şey, aşağıdan dev gibi. Kenan Bey'den de yapılı göründüğüne inandı ve devleşti. Elleri yukarı kalkmış, avuçları dışa açık tekrarladı. Dur! Kalabalığın arka saplarına doğru bağırdı. Geri çekil! Sonra adeta eliyle hepsini itti. Geri, geri, geri! Omuzlar, dirsekler, sırtlar itişiyordu. Çok geçmeden jandarmaların önünde geniş bir boşluk oldu. Bu boşluğun dışında meydana iğne atsan yere düşmezdi. Ve başlar kaymakam beyinki de dahil ona çevrilmişti. Bekliyorlardı. Gerekeni yaptı, konuştu. Delirdin mi lan? Öfken kime lan? Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Daha bir haftamız var. Herkes aç ekreğini. Atmayacaksın diyen mi var? Var söyle bir bana dey verin de burnundan fitil fitil getirivereyim. Ona havaslananın dımızını kırmak benden. Karışmayın siz. Dırlanma lan. Bağırış çığırış yok. Reyin atan işine gücüne gidecek. Anladın mı? Saçak yerden 2 metre kadar yüksekti. Baktı. Aşağıda buğday çuvalları duruyordu. Onların üstüne 3-5 kişi çıkmıştı. Tanıyordu birini, bağırdı. Hey, sebepsiz, sana derim, çekilin orada. Çekildiler. Rahmi de bırakıverdi kendini çuvalların üstüne. Düştükten sonra çömelmesiyle kalkması bir oldu. Yol verin. Jandarmalarla arasında 8-10 metre vardı. İnsanlara sürtüne sürtüne yürüdü. Kaymakam Bey'in yanına vardı. Gidecek miydiniz? Kaymakam Bey başını salladı. Benzi uçuktu. Dudakları titriyordu. Parmakları bir şeyler arar gibiydi. Rahmi, buyurun dedi. Öne düştü. Yeni insanlara sürtüne sürtüne ve Mahmud'a çevrilen bakışların, açılıp kapanan burun deliklerinin, oynanan çene kemiklerinin arasından geçtiler. Rahmi insanların soluklarını da duydu ve lince yönelen hırsın yenilgiye öfkelenişinden korktu. Bu öfkeye zamanın vız geleceğini, onun masal canavarları gibi 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl aynı güçle, aynı sonuç için yaşayacağını sezinledi. Hükümet konağının önüne gelmişlerdi. Kaymakam Bey giriş merdiveninin 3. basamağına adım atarken durdu, durdu, döndü. Rahmi'ye gelin isterseniz dedi. Rahmi de o zaman yeni kırsın, öfkenin bir başka çeşidini, Kaymakam Bey'in gergin göz kapaklarında, uçuk benzinde, sımsıkı kapanan dudaklarında ve oynayan burun deliklerinde yakalayıverdi. Elinde olmadan Mahmud'a baktı. Başı eğikti onun, dalıp gitmişti ve dudakları belli belirsiz bir gülümseyişle gerilmişti. Anladı. Şimdi o da Kaymakam Bey gibi kalabalığın belirsizliğinden, sisliliğinden kolaya kaçıyor, aslı yerine resmini yırtmak veya yıkmak gibi bir şey kendisine kızıyordu. Belki tiksiniyordu Rahmi'den. Güldü Rahmi. Yumruklardan, tükrüklerden, tokatlardan, tekmelerden, küfürlerden kurtaracak, buraya kadar getirecekti. Onlar da kendisine teşekkür edeceklerdi, elini sıkacaklardı. Öyle düşünmüştü. Ama bu yüzler... Niyeti meydana hemen dönmekti. Yapamadı. Güldü işte. Lütfettiniz, geleyim. Ona göre ama anlaşılması zor olmayan bir meydan okuyuştu bu. Genç jandarma üsteğmeni kaymakam beye selam durdu. Müsaadenizle. İzni veren Mahmut oldu. İyi olur, ayrılmayın oradan. Kaymakam bey içeri giriyordu. Mahmut da yürümüştü. Üsteğmen fısıldadı. Sağ olun Rahmi bey. Ve sert bir dönüşle uzaklaştı. Makam odasına tahrirat katibi de gelmişti. Kaymakam bey ona, bakın beyler ne emrediyor dedikten sonra ekledi. Bana kahve yaptırırsınız. Rahmi, bana da dedi. Sadiye yakın. Kaynak kestirsinler lütfen. Mahmut ıhlamur istedi. Kaymakam bey bir gezintide gibi odaya aşınıyordu. Onlar da oturmamışlardı. Buyurun, buyurun oturun siz. Parka bakan pencerenin önünde durdu. Çok fena, çok. Mahmut akıl erdirilemez bir meseleyi düşünüyor gibi mırıldandı. O kadar kalabalığı nasıl topladılar? Kim topladı? Rahmi anladı. Anlaşılmayacak bir şey de değildi ama Mahmut yetinemedi. İyi de kışkırtmışlar. Bu da yetmedi. Titreyişini önleyemediği bir gülümseyişle Rahmi'ye döndü. Vallahi ne yalan diyeyim yeğenim. İçimden bravo Rahmi Bey'e dedim. Sözünü dinletmeyi iyi öğretmişsin. Dizginleri senin elinde. Öyle değil mi Kaymakam Bey? Kaymakam Bey de dönmüş Rahmi'ye bakıyordu. Rahmi güldü. Bak Gülbeyazların oğlu, ben de sana bir şey deyivereyim, hem de yeminle. Kendi kendime orada oturmuş, el alemin kancı kuncu işlerinden bana ne diyordum. Öyle ya, belediye reis Hacı Rüstem olmamış da Mahmud'un eniştesi olmuş, bana ne. Hiç mi hiç niyetim yoktu karışmaya. Lakin bir de baktım ki, sandık başındakiler ne nane yemişlerse yemişler, millet höykürüyor. Hele bir durun oğlum diyen de çıkmaz. Gidiş kötü gidiş ve Kaymakam Bey'in kötü, çok kötü dediği şu halden de beter olacak. Unuttum o sözümü, zarımı denedim. Bana ne diye kızarsın, niye kinayeli kinayeli konuşursun bilmem. Mahmut, ne kinayesi yeğenim Allah sen dedi. Büsbütün bozuktu gülüşüm. Ekledi de, sana neye kızacakmışım, kızan mızan yok, sana öyle gelmiş. Rahmi, bu iyi işte dedi. Artık burnundan soluyan oydu, Bahra madene sarıldı. Müsaadenizle Kaymakam Bey, kahveyi bekleyemeyeceğim, yakayım. Rica ederim, yaktı. Siz söyleyin lütfen beyefendi. Şirazesinden çıkardıkları milleti yatıştırmak yanlış bir şey midir? Kaymakam Bey susuyordu. Direndi Rahmi. Lütfen. Konuşturdu da. Bilakis. Dalgınlaşmıştı. Kaymakam Bey düşünüyor olmalıydı. Sonunda karara da vardı. Kaydedeceğim bunu Rahmi Bey. Haklısınız. Çok daha kötü şeyler olabilirdi. Kahveler vıhlamur gelmişti. Rahmi yutkundu. Ama sonunda kalleşe kalleşlik diye söyledi söylemek için durakladığı sözü. Yanılmıyorsam dedi Mahmud'a gülerek, sen o sıra telefon mu edecektin, arka kapıdan müdir umumiye haber mi verecektin bilmem içeriye girmiştin. Kaymakam Bey ile heriflerin arasında 3 adım ya kaldı ya kalmadıydı. Düşün şimdi, Allah esirgesince bir şey olsaydı. Hı? Hadi hadi Hacı Asım'ın oğlu, sen de kabul et, iyi yaptım ben. Mahmud'a değil Kaymakam Bey'e baktı ve bilemedi enayi diye güldü. Kahvesini yudumlarken İstanbul'un halkçı gazetelerinde şöyle başlıklar okur gibi oluyordu. Anarşi. Serbestçiler bir devlet mümessilini tartakladılar. Bu ne cüret? Bu cüreti nereden alıyorlar? O zaman da benzeri olayların birikimiyle iş bir mezar taşına kalırdı. Hüvel Baki. Ve burada serbest cumhuriyet fırkası yatıyor. Ruhuna El Fatiha. Rahmi Gülbeyazların Mahmud'u ve nice Mahmud'ları Fatiha okurken tasavvura çalıştı, güldü. Efendi, anarşi var anarşi. Sizin haberiniz yok. Gafilsiniz. Ve bununla beraber de benden bir taraf kalmaklığımı istiyorsunuz. Naki Bey'in yazdığına göre Gazi Paşa, Ağaoğlu Ahmet Bey'e sofrada aynen böyle bağırmış. Anlaşıldığına göre olayın başlangıcı, Serbest Fırka'nın İstanbul İl Başkanı Profesör İsmail Hakkı Bey'in yarında çıkan bir makalesidir. Rahmi'nin de pek iyi hatırladığı o yazısında şöyle demektedir. Bizim taptığımız Mustafa Kemal, Halk Fırkası'nın umumi reisi Mustafa Kemal değildir. Mazinin mirasını taşıyan ve Türk kavminin istikbalini yaratan ve Türk istikbalinde Türk milletin ebedi rehber olmak istidadını ve kuvvetini muhafaza eden mutlak Mustafa Kemal'dir. Naki Bey bu cümlelerin iki fırkada da Çankaya'da da tartışmalara yol açtığını yakinen bildiğini söylüyor ve Ağaoğlu'nun Çankaya'ya çağrılışını da bunu bağlayarak anlatmaya devam ediyordu. Ahmet Bey geldiği zaman Gazi, Tevfik Rüştü ile bilardo oynamaktadır. Oyunu seyreden birkaç kişinin arasında Naki Bey de vardır. Gazi bir ara ıstakasını tebeşirlerken 5-6 dakikadır orada bulunan Ağaoğlu'nu yeni fark etmiş gibi davranıyor ve ona yalnız kendisini değil, fırkasını da nasıl bulduğunu soruyor. Ahmet Bey yalnız kendi adına konuşuyor ve beğenmediğini söylüyor. Gazi bunun üzerine bilardo masasına dönüyor. Bir vuruşa hazırlanmaktadır. Ama duruyor. Başını ağaoğluna çeviriyor. Yüzünde, bakışımda, sesinde açık bir alaycılık vardır. Alay ettiği anlaşılsın istiyor. İntihapları kazanıyorsunuz değil mi diyor. Naki Bey burada ağaoğlu Ahmet Bey'in özellikle hasımlarının bulunduğu yerlerde sözüne esirgemez ve sertleşmekten bile çekinmez biri olduğunu açıkladıktan sonra olayı anlatmaya devam ediyordu. Bu soru üzerine Ahmet Bey hem mağlup olmak hem de istihza edilmek çok acı bir şeydir paşam der. Gazi de hadi sofraya diyerek yemek odasına yönelir, yerine otururken de aynı alaycılıkla konuşur. Ama bakınız Samsun'da kazandınız. Ahmet Bey gene kendini tutamaz şöyle cevap verir. Paşam, eğer bütün memlekette Samsun valisi gibi bir kanun şinas bir tek idare memuru bulunmazsa artık bizlere ağlamak düşerdi. Eğer her tarafta idare memurları bu gibi insanlar olsaydı hiç şüphe yoktur intihabatın dörtte üçünü biz kazanırdık. Her tarafta polis, jandarma yalnız bize karşı çıkarıldı. Hiç olmazsa zevahiri kurtarmak için de halk fırkasına karşı çıkarılmalıydı. Lakin buna bile lüzum görülmedi. Gazi işte bunun üzerine fena halde sinirlenir, sesini iyice yükselterek şöyle der. Efendi, her tarafta anarşi beliriyor. Antalya'da kumandanın kafasını iskemleyle kırmışlardır. Bu kumandan çok büyük ve sabırlı bir adammış. Ben olsaydım sabredemezdim. Başka yerlerde de bunun emsali olmuştur. Ahmet Bey bu çıkıştan sinmez. Susmaz da. Paşam, kumandanın intihap yerinde ne işi var? Gazi, anarşiye mani olmak için gelmişler. Ahmet Bey gene susmaz. Hayır, anarşi tam onun oraya gelmesinden çıkar. Gazi Mustafa Kemal Paşa bir cumhuriyet kurmuş, bu cumhuriyetin dayandığı ana kanunlar halkı intihaba iştirak hakkı vermiştir. Halk bu selahiyetini kullanmak için sandık başına geliyor ve karşısında silahlı kuvvetler görüyor, müsaademe tabidir. İşte o zaman Gazi büsbütün sinirlenir ve bağıra bağıra o sözleri söyler. Gafilsiniz, delalettesiniz, hatta ihanettesiniz diye de ekler. Sofrada dürterek veya kaş göz ederek uyarmalar, özellikle de sözle müdahale kesinlikle yasaktır. Bunun içinde bütün tartışmalar varabileceği yere varır. Bütün inanç, fikir, kişilik iddiaları ve bunlara dayanan arka hesaplar kendi kaderlerini kendileri çizmiş olur. Naki Bey bu paranteze şunu da ekliyor ve dahilerle büyük kudret sahiplerinin davranış ve tutum ölçüleri bizlere ölçüsüzlük gelecek kadar başka oluyor. Bizler onların sebep sonuç zincirini bağlayamayız. Çoğu zaman çıkış noktalarıyla çelişkiye düştüklerini sanırız dedikten sonra olaya dönüyordu.